baş tacı. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 14.09'u gösteriyor ve baş tacı başladı. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 21 ve 463 34 19 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız bas taci alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve cep telefonunuzda eğer TRT dinle mobil uygulaması varsa oradan da dinleyebilirsiniz. Güzel bir şarkıyla selamlıyoruz sizleri. Nilüfer söylüyor, Namussuz Akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce insanımızı hayattan koparan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Öncelikle maddi ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığı bölgede bu felakete şahit olanların yaşadıkları psikolojik travmanın büyüklüğünü de yadsıyamayız. Depremin ardından Türk Psikologlar Derneği ilk adım olarak bölgede yürütülecek psikososyal destek çalışmalarının planlanmasına yönelik veri oluşturmak üzere bir rapor hazırladı. Psikologlar Derneği'nin deprem bölgesine dair gözlemleri, bugüne kadar yapılanlar, devam eden çalışmalar ve elbette ileriye dönük planlarını da konuşacağız. Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aybüke Ünal'la. Hoş geldiniz Aybüke Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Genç bir psikologsunuz. Kaç yıldır mesleğin içerisindesiniz?
Yaklaşık 4 yıldır mesleğin içerisinde. 2,5 Türk Psikologlar Derneği'nde çalışıyorum. Ufuk Üniversitesi.
Psikolojiyi seçtiniz.
Psikoloji aslında benim insanlara faydalı olabilmemi sağlayabilecek bir alan olduğunu düşündüğüm
için.
Psikoloji alanına yöneldim diyebilirim.
Ne zaman karar verdiniz peki böyle bir alana yönelmeniz gerektiğini? Bu gençler de bizi dinliyor, onlara da ışık tutmak için, yani onların da aklında var. Mesela benim kızım zaman zaman diyor ki ben de psikolog olmak istiyorum. Sonra diyor aman benim derdim bana yetecek, niye başkasını dinleyeyim diyor, bir vazgeçiyor. Siz hangi aşamada böyle bir şeye karar verdiniz?
Üniversiteye hazırlık döneminde baktığımız zaman kendimi ilk olarak bir avukat olarak hayal ettim. Sonrasında bir psikolog olarak hayal ettim. Neler yapabilirim, ne işi yaparsam mutlu olabilirim ve içsel motivasyonumu artırabilirim diye düşündüğüm zaman psikologluk mesleğinin benim için daha uygun olabileceği kararına vardım diyebilirim.
Çok güzel. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, depremden sonra yaşadığımız gerçekten çok önemli değişiklikler var hayatımızda. Biz ikinci derecede etkilenen kesimiz herhalde, öyle midir Aybüke Hanım? Biz ancak işte televizyonlarda izleyen, işte ya da yanımızda yöremizde olan gelenleri dinleyerek bu konuya maruz kalanlarız, ama bir de bu birebir yaşayıp ciddi biçimde etkilenen ve travmaları olan insanlar var.
Evet. Şimdi deprem bölgesinde maalesef insanların sosyal hayatları sekteye uğramış durumda. Ve birçok kayıplar yaşandı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk Psikologlar Derneği olarak depremden etkilenen kişilerle birlikte sosyal hayatlarının, hayatlarına geçişlerin kolaylaştırmak için bir noktada gerek bireysel görüşmeler, gerekse psikoeğitim ve grup çalışmalarıyla psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz.
Şunu merak ediyorum ben Aybüke Hanım, acaba... Şimdi siz dernek olarak büyük bir ihtimalle çok kısa bir süre içerisinde zaten depremi yaşayan illerimize gitmişsinizdir.
Evet.
Bu psikolojik destek aşaması, yaşanan olayın hemen üstüne, hatta orada enkaz varken, hatta yakınlarını hala bulamamışken ya da işte yeni toprağa vermişken, yani siz hangi aşamada bu insanlara artık dokunmamız gerekiyor diye düşünüyorsunuz, onu merak ediyorum.
Aslında burada tamamen bir gün sayısı belirtmek çok doğru olmaz. Fakat bu noktada önemli dikkat edilmesi gereken hususta da bir noktada geç kalınmaması gerektiği.
Öyle mi?
Çünkü deprem arama kurtarma çalışmaları bittikten sonrasında artık sahada birçok insanın psikososyal desteğe, psikolojik ilk yardıma ihtiyacı olduğuna yönelik çalışmalarımız, daha önceki çalışmalarımızdan tecrübelerimiz mevcut bu noktada. 99 depreminden itibaren sahada çalışmalar devam ediyor Türk Psikologlar Derneği'nin. Gerek afet, gerek diğer alanlarda, yangınlar, depremler ve facialarda da aynı şekilde çalışmalar sürdürmekte. Buradaki önemli bir husus da bakıldığı zaman aslında psikologlar evet ihtiyaç belirleme aşamasında çalışmalara başlıyorlar. Çadır kentlerde görüşmelere başlıyorlar ya da konteyner kentlerde dönem dönem tabii ki çalışmalara başlıyorlar. Tabii alan çok büyük.
Evet.
Kahramanmaraş merkezde 11 ilimizi etkileyen bir alan.
Siz yetişebiliyor musunuz bu büyüklüğe?
Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda çalışıyoruz. Türk Psikologlar Derneği olarak. Fakat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın psikolog sayısı da gerek bizlerin gönüllü psikolog sayısı da sahada maalesef yeterli olduğunu çok düşünmüyorum. Yetersiz kaldığı yönünde maalesef var.
Peki bir taraftan da tamam siz gittiniz mi örneğin?
Evet.
Nereye gittiniz siz?
Biz şimdi Türk Psikologlar Derneği olarak 10 Şubat tarihinde bir saha gözlemi ve ihtiyaç değerlendirmesiyle bir ekibimize gönderdik. Yaklaşık 8 gün kadar kaldılar ve buradaki çalışmaları, raporlarını zaten Türk Psikologlar Derneği web sitesinden de ulaşım sağlayabilirler dinleyicilerimiz. İkinci etapta bizler sahaya indik Türk Psikologlar Derneği yönetim kurulu üyeleri olarak. Buradaki amacımız da bölgedeki yetkililer ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerin sağlanabilmesi. Çünkü koordinasyonu sağlamadan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili yetkililerle onay süreçleri alınmadan bizler sahaya inemeyiz. Kaotik bir ortama sebep oluruz. Dolayısıyla yararlı olalım derken zarar vermemek de gerekiyor etik çerçeve içerisinde. Türk Psikologlar Derneği Koordinasyon Merkezi kurulum çalışmalarını gerçekleştirdik. 22 Şubat tarihi itibariyle ve birçok alanda bölgede ziyaretlerimizi, gözlemlerimizi gerçekleştirdik. Nerelerde daha faydalı olabiliriz şu aşamada? Bizim gücümüz uzun vadeli çalışmak istiyoruz çünkü minimum bir. Ortalama 2 yıl kadar sürmesi düşünülüyor ve gönüllü sayısı maddi imkanlar derneğin imkanları ne kadar el verebilir proje bazlı çalışmalar ne kadar ilerleyebilir diye düşündüğümüz zaman şu anda Gaziantep Nurdağı'ndan Hatay'ın merkez ve mobil olarak bazı ilçelerinde ve Samandağ'da, Adıyaman'ın Kahramanmaraş'ın merkez ve bazı ilçelerinde gönüllü psikologlarımız psikososyal destek çalışmalarını yürütmekte.
Çok güzel.
Aynı zamanda alanında uzman gönüllü psikologlar ile travma belirtilerinin önüne geçmeye yönelik çalışmalar da yapılıyor. Sosyal psikologlarımızla afeti yaşamış topluluklarla birlikte çalışarak toplumsal sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalar da sürdürülmeye çalışılıyor diyebilirim. Saha çalışmalarında yaklaşık olarak 9 Nisan tarihine kadar diyebilirim. Son raporumuz 9 Nisan tarihinde gelmişti. Deprem sahasına 104 psikologumuz gönüllü olarak gönderildi. Çalışmalarını sürdürdü. Bu psikologlarımız zaten 8 günde bir döngüsel halde çalışıyorlar. İkincil travmalara maruz kalmamak da önemli. Bu noktada profesyonellik önemli çünkü. Dolayısıyla psikososyal destek hizmeti kapsamında 1310 çocuk ve ergen, 3774 yetişkin ile toplamda 5084 kişiye destek olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu çalışmalarda hala hazırda devam etmekte.
Bir taraftan da hani sadece deprem olan bölgelerde değil Aybüke Hanım, bir taraftan bizim memleketimizin farklı illerine dağılmış vatandaşlarımız da var. Oradan gelip de yaşamlarını başka yerde sürdürmek zorunda olan. Onlar size destek almak için başvurabilirler mi?
Tabii ki bununla ilgili Türk Psikologlar Derneği olarak ücretsiz online psikososyal destek hattımız mevcut. Saha ile ilgili çalışmaları yaparken eş zamanlı olarak aslında bu destek hattımızın altyapılarını da geliştirmiş bulunmaktayız. Şu anda Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da ve Ege bölgeleri kapsamında depremden etkilenen kişiler ile psikologlarımız psikososyal destek çalışmalarını online ve ücretsiz bir şekilde sağlayabiliyorlar. Ankara, İstanbul için derneğimizin sosyal medya hesaplarını takip edebilirler bu noktada. Telefon numaraları mevcut aramak için. Ege bölgesi için de form doldurarak başvuruda bulunabiliyorlar. Dernekteki gönüllü meslektaşlarımız dönüşlerini en kısa sürede sağlamaya çalışıyor.
Tamam, o zaman bir hatırlatma olsun sevgili dinleyenlerimiz. Türk Psikologlar Derneği, derneğimizin adı. Ve buradan giriş yaptığınızda arama motoruna sizi zaten yönlendirecek anladığım kadarıyla telefon numaralarına görüşmeniz gereken, değil mi?
Evet.
Tamam. Peki bir taraftan da evet biz depremi yaşadık. Sizin saha çalışmalarınız size hangi ipuçlarını verdi depremle ilgili?
Bizim saha çalışmalarımız, saha değerlendirme raporlarında baktığımız zaman Kahramanmaraş'ta şu anda çadır ve konteyner kentlerde büyük oranda düzenin sağlandığını ve psikososyal destek için uygun bir zemin oluşturulduğunu gözlemlemek mümkün olabiliyor. Ek olarak aslında ergenlere yönelik sosyal alanların artırılmasını da buradan önerebiliriz. Biliyorsunuz ergenlerimizde de bir noktadan çadırda kalırken kendilerine ait bir alanın olması gerekiyor. Çok ve aileyle ilgili problemler yaşanabiliyor. Kütüphaneler, kafe, çadırlar belki ilerleyen aşamalarda yapılabilir diye düşünüyorum. Buradan sunalım. Hatay'la ilgili maalesef depremden etkilenen insan sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. İnsanların fiziksel ihtiyaçları olan erişimlerinin sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gönüllü psikologlarımız koordinasyon merkezleriyle çalışmalar sürdürüyorlar. Halihazırda fiziksel ihtiyaçlar ön planda şu anda diyebilirim. Tabii psikososyal destek faaliyetlerini de gönüllü psikologlar sürdürmeye, devam ettirmeye çalışıyorlar şu anda.
Adıyaman'da
bazı çadır kentleri durum nispeten iyi diyebilirim. Fakat bazı sahalarda fiziksel ihtiyaçlarında karşılanmasındaki eksikliklerin giderilmesi çalışılıyor diyebilirim. Aslında Gaziantep'te bir noktada çocuklar için oyun çadırları kurulmuş ve fiziksel ihtiyaçlar açısından sosyal market çalışması başlatılmış. Bu işlevsel bir çalışma olarak gözlemliyoruz diğer şehirlerimize nazaran. Yetişkin ve ergen psikososyal destek birimi de kuruldu yakın zaman içerisinde. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor diyebilirim saha gözlemleri içerisinde.
Evet, yani şöyle bir hani o empati dediğimiz duyguyu geliştirdiğimiz, bir de öyle bir baktığımız zaman konuya bambaşka bir duygu durumu içerisine giriyor insan. Çünkü hem ergenlik başlı başına bir sorun mı bilmiyorum, hani ya da ergenken bile normal hayatı içerisinde destek alan insanlar var. Kaldı ki bir de deprem gibi bir olayı, bir afeti yaşayıp evsiz, barksız, okulsuz kalan gençler var. Yani içinden çok çıkılmaz görünüyor bana. Ne dersiniz?
Birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalara devam etmemiz gerektiğini vurgulamak isterim burada. 6 Şubat itibariyle aslında çok güzel bir birlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde çalışıldı. Fakat bu tarz durumlarda, ilerleyen aşamalarda bu gönüllü çalışmaların giderek yavaşladığı, azaltıldığı, sahaya olan ilginin kaydığı. Çünkü insanlar halihazırda tabii ister istemez kendi hayatlarına dönmek durumundalar ve geçimlerini devam ettirmek durumundalar. Dolayısıyla bir yere kadar gönüllü çalışılabiliyor. Bir yere kadar ilerlenebiliyor. Yani son dönemlerde yaşanan deprem felaketleri, şiddet haberleri, intihar haberleri, madde bağımlılığı, bunalım hali, psikolojik desteğe ne kadar ihtiyaç olduğunu doğruluyor diyebilirim. Psikolojik desteğin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması son derece önemli. Geçici çözümlerden ziyade aslında kalıcı çözümlere odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı bağlamında ilgili her bakanlığımız mevcut ihtiyacı göz önünde bulundurarak kamuya da en az 15 bin psikolog istihdamı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Buradan isteklerimizi de sizler aracılığıyla da duyurmuş
anladım.
Kamuya olalım.
Kamuya psikolog atamaları olması gerekiyor.
Evet. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımızı ilerletmemiz ve altyapımızı güçlendirmemiz her zaman önem arz ediyor diye düşünüyoruz. Son olarak belki herkese açık olarak yürüttüğümüz bir projemizden bahsedebilirim bu noktada. Birlikte güçleniyoruz diye bir projemiz mevcut. Dinleyenlerimiz afetlerin psikososyal etkilerini ve başa çıkma yolları üzerine bir eğitim programı. Ve herkese açık bir şekilde bu programı... Bu programdan söyleyeyim, başvuru yapabilirler, internet üzerinden eğitimleri istedikleri zaman izleyebilirler. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın duygusal olarak güçlenmelerine, durum ne olursa olsun farkında olmalarına ve hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan uzman psikologlarımızın bir eğitimi ve bu eğitimi tamamladıkları zaman da aynı zamanda herkese katılım belgesi verilebilmekte. Ek olarak dinleyicilerimizden bir ek bilgi verebilirim. Şimdi 10-22 Şubat tarihlerinde afet sonrasında da yetişkin ve çocuklara ilişkin bilgiler çok sorular gelmişti. Bu bilgileri derleyerek herkese açık bir canlı eğitim düzenlendi. Bu eğitimlere de Türk Psikologlar Derneği'nin YouTube kanalından da ulaşılabilir. Bu projelerimizi de söylemek isterim.
Çok teşekkür ederiz Aybüke Ünal. Psikolog ve Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aybüke Ünal'la sohbet ettik. Deprem sonrası yaşanan bu afette psikologlarımızın katkıları üzerine.
Tarlada başak, çiçekte domurcu, tarlada başak. Hepimizden daha yakın yaşamaya, sayrılı, uykusuz ve yalınaya, koşarak oynayarak büyüyecekler. Yürüyecekler. Çocuklar düşe kalka, oynaya güle, bir gün gelip büyüyecek. We'll be right back. balımız, gökteki yıldız. Petekteki balımız, gökteki yıldız. Ve bizden daha yakın onlar güneşe. Sevgili kardeş el ele, kitaplar ellerinde, şarkılar dillerinde büyüyecekler. Köylerin yollarında, kentlerin yollarında, bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler. Köylerin yollarında, kentlerin yollarında, bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler.
Baş tacı devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, toplumsal cinsiyet kavramı son zamanlarda günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkan kavramlardan biri haline geldi. Toplumsal yaşamın her alanına kadın ve erkeğin eşit katılımı anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, okulda, iş yerinde, günlük yaşamımızın gerektirdiği biçimlerde bulunduğumuz ortamlarda deneyimleyip değerlendirebiliyoruz ama çoğunlukla göz ardı edilen bir konu yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet, çoğunlukla iyi niyetle yapıldığı düşünülse de yaşlı insanların korumak adına onları bir şekilde toplum yaşamımızdan uzaklaştırıyor muyuz acaba? Bir de bunun üzerine yaşlılıkla toplumsal cinsiyet eşitsizliği söz konusu olursa kadınlar için hayatın yaşla birlikte daha da zorlaştığını söyleyebilir miyiz? Peki yaşlılık nedir? Yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Neden önemlidir? Pek çok soru var aklımızda ve hepsinin cevabını verebilecek çok çok tatlı bir doktor var burada. Doktor Gülçin John Wright, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, her şeyden önce az evvel depremden bahsettik. Siz de dinlediniz Aybüke Ünal Hanım'la, psikolog. Evet, toplumu gerçekten çok önemli oranda etkilemiş bir olay. Hani önemli oran diyorum, bizim demografimizi her şeyden önce değiştirdi. Sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili.
Çok teşekkürler. Tekrar programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Deprem konusu tabii ki de tüm Türkiye'yi çok derinden etkiledi. Özellikle depremden etkilenen bölgedeki her türlü vatandaşımızı. Ama yaşlılar burada belki bir tık daha fazla düşünmemiz gereken bir sosyal kırılgan grup olarak geçiyor. Çünkü aslında deprem sırasından başlayarak bütün yaptığımız iyileştirme çabalarında belki de yaşlılara yönelik düşünmeyebiliyoruz. Mesela deprem kurtarma çalışmalarında yaşlılar bize sesimi duyan var mı sorusuna aynı şekilde cevap veremeyebiliyorlar. Ya da kıpırdamaları gerektiğinde kıpırdayamayabiliyorlar. Ya da Alzheimer ya da demans hastasıysalar zaten olayın ne olduğunu kavrayamayabiliyorlar. Dolayısıyla tabii ki de daha fazla dezavantajlı konumdalar. Peki deprem sonrası ne oluyor? Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarının her birinde, çadır kent uygulamalarında, yeniden yerleştirmelerde yine yaşlılara özel durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çadır kent uygulamalarında yaşlılara yönelik nasıl dikkat etmemiz gerektiği konusunda 65 artı yaş şarkıları derneği bir aslında bildirge yayınladı. Bunun dikkate alınması çok önemli. Çünkü onlar sahaya da inerek çalışmalar yapıyorlar.
Ne diyor 65 artı yaş?
Çadır kentlerin düzenlenmesinde tabii ki de yaşlıların engellilik durumlarına ya da farklı mahremiyet durumlarının gözetilmesi gerektiğini, özellikle Alzheimer, demans gibi daha bilişsel hastalıkların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyorlar. mesela yerinden edilme, yani yeniden yerleştirme vakaları aslında Alzheimer ve demans hastaları için iyi bir pratik değil. Çünkü oldukları yerde kalmaları daha değerli. Ama ben her seferinde hani dezavantajlı grup ya da sürekli kırılgan olduklarını hatırlatmak istemem. Bir yandan aslında yaşlıların da öğretebileceği çok şey var depreme dair. Çünkü o bölgeyi çok iyi biliyorlar. O gerek bölgenin, gerek mahallenin, gerek o şehrin hafızası onların aslında daha iyi bildiği bir şey. Dolayısıyla bence daha sonrasında deprem bölgesinde yeniden bir kurulma söz konusu olduğunda biz yaşlardan çok fazla faydalanacağız. Çünkü onlar bize rehberlik edecekler. Çünkü onlar orada çok uzun süre yaşadılar. Onların oraya daha fazla aidiyeti var. Ve onların bilgileri, yani deprem bölgesine dair her şey, yemek kültüründen tutun şehrin hafızasına kadar, onlar da saklı. Dolayısıyla onları bir de öyle bir birey, gerçekten yapabilecekleri olan bireyler olarak görmek çok önemli.
Farklı bir açıdan baktık. Gerçekten hani uzun zamandır biz hep çocukları düşündük, gençleri düşündük ama siz bize 65 artı yaşı gösterdiniz. Evet. Yani bu çok kıymetli. Evet, bizim çınarlarımız onlar. Ve dediğiniz gibi öyle rahatsızlıklar var ki onların yerinden edilmesi, farklı bir mekana taşınması onların iyiliği için çok zor. Çok güç iyileşirler bu şekilde. Hatta geri saymaları bile hızlanabilir. Evet. O yüzden dediğiniz gibi biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor galiba. Peki ben toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşlılarla ilgili bölümüne gelmeden önce toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir diye sorayım size Gülşen Hanım. Oradan diğer konulara geçelim.
Aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğer ki kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması anlamına geliyorsa, bu konudan saptığımız her alanda aslında eşitsizliğe işaret veriyor. Birçok noktada farkında olmadığımız eşitsizlikler söz konusu olabilir. Daha çok bireysel yaşamlarımızda. Belki yine dediğiniz gibi korumak, saklamak anlamında yaptığımız bazı hareketler eşitsizliğe sebebiyet verir. Ama bir sosyolog olarak ben daha çok yapısal eşitsizliklerden bahsetmek isterim. Yapısal eşitsizliklerle kastımız ne? Aslında toplumun şekillendirilmesinde uygulanan bütün pratikler toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratabilir. İstenerek ya da istenmeyerek. Bu istihdamda olabilir, eğitimde olabilir, sağlıkta olabilir. Siyasette olabilir tabii ki de ve gündelik yaşama katılma pratiklerinde de olabilir. Bir örnek vermek gerekirse şu anda Türkiye'de istihdama katılım oranı kadınlar için çok düşük. OECD ülkelerinin arasında bayağı düşük bir oranda. Dolayısıyla bütün yapılacak pratikler istihdama dair bunu gözeterek yapılmalı. Kadınların istihdama daha fazla katılması kendi içlerinde. Sonrasında erkeklere eşit olarak katılım sağlayabilmeleri için ne yapılması gerekiyor? Kreş. Mesela en önemli pratiklerden bir tanesi de bütün iş yerlerinin kamu ya da özel kreş olanakları sağlaması gerekiyor. Çünkü şu anda kadınların istihdama katılmasının önündeki en önemli engel aslında ailevi sorumlulukları. Belki ailevi sorumlulukları da sadece kadınların olmadığını anlayacak şekilde düzenlemeliyiz. Bu gibi şeylerin hepsi aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sebebiyet veriyor. Ve bizim de aktif olarak bu eşitsizliklere karşı savaşmamız gerekiyor tabii ki de.
Bir de bunun üzerine yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitsizliği söz konusu. Bu ne demek şimdi? Hani tam gençlikte anladık, bir de yaşlılıkta ayrı inceliyorsunuz. Sosyoloji böyle bir şey. Evet.
Yaşlılık aslında birden uyandığınızda ah ben yaşlı oldum dediğiniz bir şey değil. Aslında pratik sebeplerden dolayı 65 üstünü biz yaşlı olarak sınıflandırıyoruz ama siz tabii ki de yaşlı olduğunuz aşamaya bütün hayatınız boyunca yaşadığınız deneyimlerin sonucunda geliyorsunuz. Dolayısıyla sizin çocukluğunuzda, gençliğinizde ve orta yaşlarınızda yaşadığınız bütün eşitsizlikler katlanarak yaşlılığınıza gelebiliyor. Yine istihdama dönecek olursak, eğer siz istihdama katılamadıysanız bir kadın olarak yaşlılığınızda emekliliğe de yani hakkınız olmuyor. Eşinizin üzerinden emeklilik hakkı sahip olabiliyorsunuz. Ve şu anda Türkiye'deki birçok yaşlı kadının da önündeki en önemli engel bir gelirinin olmaması. Ya eşinin üzerinden ya babasının üzerinden, yani yine bir erkek üzerinden bir aile sahip olabiliyorlar. Ya da şu anda Türkiye'de 65 artı yaşlı aile dediğimiz bir aylık var. Ama bunların hepsi çok cüzi miktarlar. Dolayısıyla yaşlılıkta toplumsal cinsiyet önceden gelen bütün deneyimlerin sonucu olarak karşılaştığımız bir şey. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Yaşlılıkta daha fazla kadın var. Bunun iki sebebi var. Birisi tamamen biyolojik. Kadınlar her zaman daha uzun yaşıyorlar. Yaşam sürelerine baktığımızda kadınların Türkiye'de de olmak üzere erkeklere göre yaklaşık 3-4-5 yıl farklı bir yaşam süresi olduğunu biliyoruz. Şu anda kadınlar için 80 yıl Türkiye'de, erkekler için de 76'ya çıkmak üzere. Dolayısıyla daha fazla kadın, yaşlı kadın görmemiz çok doğal. Ama bu yaşlı kadınların birçoğu tek başına yaşıyor. Çünkü eşlerini kaybetmiş olma ihtimalleri, evet, dul kalma ihtimalleri çok yüksek. Yalnız kalmanın da bir sürü dezavantajı var tabii ki de. Özellikle kendinizi idame ettirebilecek bir geliriniz yoksa. Evet. Ve bir ihtimal çocuklarınızın bakımına muhtaçsanız. Bir de kadınlar uzun yaşamalarına rağmen aslında savaşçı bir şekilde yaşıyorlar. Bu ne demek? Evet, uzun yaşıyorlar ama birçok hastalıkla da başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Diyabet,
nasıl uzun
tansiyon.
Yaşıyorlar acaba? Bunca streste ben onu merak ediyorum.
Bunun biyolojik sebebi sanırım biraz daha bizim
iyi bir şey.
Doğurganlığımızla alakalı. Yani evet, evet, o da olabilir. Yani mesela toplumsal cinsiyet tarafından bakarsanız aslında kadınlara, kız çocuklarına daha fazla işte bu savaşçı kimliği öğretiliyor. Yani savaşçı derken tabii ki de çıkıp hani savaşmıyoruz ama gelen hastalıklara karşı mesela daha dirençli davranabiliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de erkeklere tam tersini öğretiyor olmamız. Erkeklerin doktora gitmesi ya da bir hastalıklarıyla ilgili bir yardım istemesi durumu daha düşük bir durum. Özellikle de daha çok ruh sağlığı ile ilgili konularda. Çünkü erkeklere öğrettiğimiz şey genellikle çok güçlü olmaları, sağlam olmaları ve o anda yaşadıkları hiçbir sıkıntıyı bize aktarmamaları üzerine. Ama biz kadınlar olarak mesela bizi daha fazla hastanelerde görebilirsiniz. Bizi daha fazla birilerini durdurup, bu eczacı da olabilir, doktor da olabilir. Ondan evet soru sorduğumuzu görebilirsiniz. Ailenin tüm üyelerinin sağlığından biz sorumlu olabiliriz kadınlar olarak. Bu bir avantaj değil aslında ama işte bir yandan da gelen hastalıkların bizi çabuk öldürmemesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla daha uzun yaşıyoruz ama dediğim gibi hastalıklarla birlikte yaşıyoruz.
Evet, hani hastalıkları söyledik ama şu savaşçı kimliğinden birazcık bahsetmek istiyorum ben kadınlar için. Tamam, bu karşılaştığımız şeylerden sadece bir tanesi hastalıklar. Ama bunun dışında savaştığımız çok farklı alanlar da var. Siz konumuz belki toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitsizliği şöyle bir kenarda dursun. Bununla zaten başlı başına mücadele var. Onun dışında ayrılıklar var kadınların yaşadığı ya da aile bireylerinin vefatları var. Sonra bir aile bireyinin vefat etmesinin ardından kimliğinin bir taraftan ona da bölünmesi durumu. Diğer kalanın yanında olması durumu. Çocukların evlendiği ya da evlenmeyip hala aynı evde olmaları, çocuklarının işsizliği. Yani o kadar çok şey var ki savaşta aslında kadının.
Kesinlikle erkekler de tabii ki de savaşıyorlar. Yani erkek aile üyeleri de diğer aile bireylerinin sağlığını, refahını tabii ki de çok gözetiyorlar. Ama mesela deprem örneğinde de bunu belirtirler. Çok fazla kaybı olan kadınlar o anda yasını tutamadan, mesela bunu söyleyen bir kişi dernekten, şimdi ismini söylemesem de derneğin aklıma gelmediği için, ama kendileri sahadayken bunu gördüler. Kendi çocukları, kendi eşleri, kendi ana babaları ölmüş olan kadınlar o anda yası bir kenara bırakıp o çadırı, çadır kenti bir eve dönüştürmeye ve kalanlarla bir şey kurmaya çalışıyordu. O sırada tabii ki de erkekler halen arama kurtarma çalışmalarında birilerini kurtarmaya çalışıyordu. Hani onlar da hiçbir şey yapmıyor değillerdi ama kadınlara genellikle bu ailevi roller, ölüm, doğum, dediğiniz gibi ayrılıklar, birleşmeler, bütün sorumluluklar tabii ki de yükleniyor. Bir de tabii ki de yaşçılık var. Bütün toplumlarda olan yaşçılık dediğimiz bir negatif uygulama var aslında.
Nedir
ve kadınlar yaşçılık?
Bakın ilk kez duyuyorum.
İnsanların yaşına göre muamele yapmamız. Bu gençlere de yapılan bir şey. Yani sen daha çok toysun, bir şey bilmezsin gibi bir ön yargı da aslında yaşlılık içerisine girebilir. Ama yaşlılara yaptığımız yaşlılık biraz daha katmanlı. Mesela pandemide çok belli oldu. Neden dışarıdalar ki? Neden geziyorlar ki? Evde kalsalar daha iyi mi? Neden otobüse biniyorlar? Neden bizim sağlığımızı tehlikeye atıyorlar gibi. Aslında yaşlıların evde kalması gereken, sosyal hayata katılmaması beklenen bireyler olduğuna dair bütün verdiğimiz mesajlar yaşlılık içerisine giriyor.
Peki pandemiye geldiğimizde şimdi yaşlılık kavramında benim aklıma sizin tüm söyledikleriniz içerisinden sadece onları korumak amacıyla tüm bunların söylendiğiydi. Değil mi yoksa?
Ama mesela
başka şekilde mi anlaşıldı?
Yani şöyle, yine o dönemde pandemi zamanındaki kapanmalarda biliyorsunuz yaş temelli bir kapanma oldu Türkiye'de. Evet, evet. Ki haklıydı işte koruma amaçlı. Hı-hı. Çünkü evet, özellikle çoklu hastalıklara sahip bireyler daha tehlike altındaydı. Hı-hı. Bu da genellikle yaşlı gruplar içerisindeydi.
Yaşadık da zaten, gördük. Evet.
Ama bir süre sonra artık yaşlılar şunu ifade etmeye başladılar. Kendileri bu arada bence, hı-hı, Türkiye'deki ilk kendileri talep ederek bir hak kazandıkları uygulamadan birisi sayılabilir. Çünkü açılmalara sebep oldular. Hatırlıyorsunuzdur, hafta sonları ya da haftanın belli günlerinde onlar dışarı çıktı, biz içeride durduk. Evet. Çünkü artık o kapanmaya katlanamadıklarını kendileri
biz
ifade ettiler.
Biz bunları yaşadık değil mi?
Evet, biz bunları yaşadık.
Şimdi bunları anlatınca bana bir uzak geldi.
Evet, biz bunları
yaşadık. Doğru, bugün evde olma günümüz. Bugün onlar çıkıyor.
Evet, bugün onlar çıkacaklar, biz evde oturacağız. Ve bunu kendileri talep ettiler çok haklı sebeplerden dolayı. Hı-hı. Çünkü biz fiziksel sağlığı aslında gözetirken ruhsal sağlığı biraz geride bırakmış olduk. Ben, hı-hı, psikolog değilim, bu alana tamamen girmeyeceğim ama, hı-hı, kabul edersiniz ki evde kapalı kalmanın onların ruh sağlığı üzerinde hiçbir olumlu, hı-hı, etkisi olmadı. Hı-hı. Özellikle aile bireylerinden o kadar uzak kalmanın. Hı-hı. Dolayısıyla koruma adı altında yaptığımız bazı pratiklerin onların talep ettiği şeyler olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Yani, hı-hı, günün sonunda aslında konu şuna geliyor. Yaşlı bireyler hak talep edebilen ve hak sahibi bireylerdir. Bizim korumamız gereken vazolar değil. Onlar birer birey. Onların kendi ihtiyaçlarından, kendi sorunlarından bahsetmesi ve bunun içinde aslında aktif bir şekilde sivil toplum hayatına katılmaları gerekiyor. Bence bu anlamda yine adlarını söyleyeceğim ama 65 artı yaş hakları derneği çok önemli. Çünkü kendileri de 65 yaş üstünde olan bireyler tarafından kurulan bir dernek. Bunun benzeri çok fazla derneğe.
Ne
çok
zaman
fazla
kuruldu bu dernek?
Çok yeni. Hı-hı. Bu sorunun direkt cevabı şu anda bende yok ama tamam, çok yeni bir dernek.
Ben
gerçekten
bir kez daha duydum ama.
Yani evet,
bir
pandemi zamanında.
Yine 65 artı yaşı duydum ben de. Acaba ne zaman kuruldu? Pandemi zamanında mı?
Pandemi öncesi.
Öncesi değil, hı-hı, mi? Tamam. Evet. Tamam, evet. Yani siz dediniz ki ben sosyoloğum, psikolog değilim dediniz ama, hı-hı, bence her sosyolog biraz da psikoloji bilir.
Tabii. Değil mi? Sosyoloji, psikoloji birbirine çok yakın disiplinler abi, evet, ama evet, sonuçta kendi tabii içlerinde ki kendi disiplinler, ay, bazı uzmanlıkları gerektiren.
Tabii ki hakkını söyleyeceksiniz.
Tabii. Sadece onu konuşacak bir başka psikolog da bu programa davet edilebilir tabii.
Evet. Peki yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitliği nedir desem mesela? Hı-hı. Eşitsizliklerden bahsettik de eşitlik nedir diye sorayım.
Onun için de ben aslında şöyle radikal bir şey diyeceğim. Hı. Şu andaki 65 yaş üstü kuşağa yönelik tabii ki de çalışmalar yapmalıyız ki şu anda da mesela birçok siyasi parti bu konuda önerilerde bulunuyor. Hı hı. Ama asıl önemli olan şeylerden bir tanesi de hepimizin yaşlanacağı gerçeği. Hı hı hı. Yani bana mesela sürekli söylenen şeylerden birisi, sen daha yaşlı değilsin, neden yaşlılık çalışıyorsun? Çünkü yaşlılık...
Yaşlanacağım.
Umarım. Çünkü yaşlılık aslında iyi bir senaryo. Yani çünkü yaşlanabiliyorsanız iyi gidiyorsunuz demektir. Çünkü aksi kötü bir senaryo. Evet. Dolayısıyla herkesin yaşlılığına yönelik bir yatırım yapması gerekiyor. Hı-hı. Bundan dolayı yaşlılığa yönelik bütün yaptığımız sosyal politikaların aslında çocukları hedef alması gerekiyor. Çünkü, hı-hı, onların yaşlılıklarına getirecekleri bütün olumlu ya da olumsuz, hı-hı, her şey katlanarak yaşlılıklarını etkileyecek. Hı-hı. Dolayısıyla şu anda biz eğer ki yaşlılıkta toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedeceksek, o zaman kız çocukları ve kız erkeklerinin eşitliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Onların eşit eğitime katılması gerekiyor. Eşit sağlık olanaklarından faydalanması gerekiyor.
İşe baştan başlayacağız yani.
Kesinlikle. Eğer ki işe baştan başlayabilirsek zaten sonrasına 65 yaşına geldiğimizde birden ah ben yaşlı oldum gibi bir korkuya da
olmayacak,
girmemiz gerekmiyor. Olmayacak. Çünkü yalnızlık, gelir eksikliği, hastalıklar gibi şeylerin aslında yaşla birlikte gelmesi gerekmiyor. Yani, hı-hı, tabii ki de, hı-hı, belli bir yaştan sonra hastalanacağız, hı-hı, ve, hı-hı, öleceğiz. Hepimiz
tabii
ölümlüyüz.
Ki, tabii.
Ama diyabet, hı-hı, tansiyon, hı-hı, kalp rahatsızlığı, bunların hiçbirisi kader değil sonuçta. Tabii. Hepsi düzeltilebilir şeyler.
Evet.
Öncesinde yeterli yatırım yaparsak.
Yaparsak. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir sohbet oldu açıkçası bizim
için. Ben teşekkür ederim.
Yaşçılık kelimesini örneğin öğrendik bugün sevgili dinleyenlerimiz. Yaşçılık neymiş? Herkesin yaşına göre davranılması. Bu bir çocuk da olabilir, yaşlı da olabilir.
Ama hiç olumsuz.
Ama olumsuz.
Evet.
Sen bilmezsin, sen bunu yapamazsın, evet, falan gibi. Tamam. TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Gülçin John Wright'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle biz sizlere veda ediyoruz. Saatlerimiz 14.54'ü göstermek üzere. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Baş tacı ekibi olarak kimler mi baş tacı ekibi? Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Tolga Kökten, Yasemin Pamukçu. Hoşçakalın.
Gözlerin dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara, tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygularla beslenen, belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli, benden gizle. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. İçindeki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim için eskisinden daha güzelsin. Her yaşın ayrı bir
baş tacı.